Ayrım 34, sayfa 440. 12. Hamamın buhar dolu ana salonunda Thomas, Kenan, Emel, Arif ve Zehra resmi geçitteki askerleri oynuyorlardı. Sabunlu su dolu mermer zeminde tahta takunyaların takırtısı, konuşmaların uğultusu ve kurnaların şarıltısına karışıyordu. Konuklarını göbek taşında masaj yapmakla veya onların at kıllı eldivenlerle keselemek de olan hatırların dikkatlerini üstlerini çekiyorlardı. Görevliler valinin çocukları söz konusu olduğunu bildiklerinden azarlamaya cesaret edemiyor, sadece etkisiz kalan pıst pıst yapmakla yetiniyorlardı. Karnının üzerine yatmış vaziyette bir yardımcıya sırtını yıkatan Safiye dirseklerine dayandı ve çocuklara bu gürültüye son vermelerini emretti. Çocuklar Rıza Bey'in ilk karısı önünde hazır ola geçtiler ve kadının istemeden gülmek zorunda kaldığı askeri bir selam verdiler. Bunu yaparken göğüsleri aşağı düşmüştü. Merminin üzerine yere yayılmış bir havluya uzandı. "Şimdi onlar incir gibi görünüyor," diye fısıldadı Kenan. Thomas, "Kavun gibi büyük incirler," diye ekledi. İki küçük bu oyunu anlamadılar. Ama Emel kikirdedi ve olanlara fısıldadı. "Benim de böyle kız kardeşim gibi şeylerim olacak." "Peh," dedi Kenan, "şahanenin limonları var. Ama en azından onlar içi yarım boşaltılmış su torbaları gibi görünmüyorlar." Emel son cümleyi tiksinen bir sesle söylemişti. Kendisi muzipliğe çok katılmasa da her iki oğlanın sarkmış derisi, şiş karnı ve kaba etleri veya yağlı baldırları olan kadınlara yaralayıcı hükümlerine kızmıştı. Çünkü o gelişince çirkin olabileceğinden korkuyordu. Annesi Makbule de böyle şişman değil miydi? Thomas'a "Ben Maro gibi böyle güzel kalacağım," dedi. Oğlanın yüzü kızardı. Kendilerini masözlerin korumasına emanet etmiş diğer kadınların çıplaklığını ilgiyle izlemesine rağmen Thomas, bir peştemal, beline doladığı bir kumaş havluyla edep yerlerini örtmemişse eğer, kendi annesine bakmaktan kaçınıyordu. Aksi halde kötü bir vicdana sahip olurdu. Bu belki de arkadaşları gibi kadınlara refakat etme fırsatı çocukluğundan beri olmamasından ileri geliyordu. Zehra, "Gelin annemi ziyaret edelim," diye teklif etti. Flüt gibi sesi vardı. Büyük iki çocuğu bir anda ateş bastı. Çünkü Leyla edep ve geleneklere değer vermiyordu. Çocukların onu anadan doğma görmesine tepki göstermiyordu. Aksine Kenan ve Thomas'ın yüzlerinden okunan bir heyecanla çıplaklığına bakmaları masum bir davranış gibi geliyor ve onu eğlendiriyordu. Emel'de gördüğü kıskançlık hoşuna gidiyordu. Turna katarında ama bu defa yönlendiren Zehra olmak üzere çocuklar ortadaki podyumun çevresinde döndüler. Işık sadece binanın kubbesindeki camlardan geliyor, odayı sıcak bir sis dolduruyordu. Nemli hava kadınların edep yerlerine, koltuk altlarına ve bacaklarına aldıkları kireçli suyla dolu kükürt banyosunun kesif zırnı kokusuyla karışmıştı. Rutubet nefes almayı zorlaştırıyor, bütün gürültüleri azaltıyor ve sanki buzlu bir camın arkasından bakıyormuş gibi resimlerin biçimini bozuyordu. Musluklarla döşenmiş küvetlerde kadınlar yıkanıyordu ve bakır tasları doldurdukları suyu üzerlerine döküyorlardı. Eğer çevrelerinde oynayan çocuklar, adamlar ve aşk yaşamlarından konuşmuyorlarsa kadınlar sürekli kahkahalar patlıyordu. Bu kadar çok yarı çıplak kadının varlığından coşan Thomas için hamam büyülü bir yerdi. Kenan gibi o da annesi hariç bütün bu kadınların kendine ait olduğu hissine sahipti. Hayatın sırrının tüm sırların en büyüğünün eşiğini durdurduğunu biliyordu. Bu sırrı haftadan haftaya açığa vurmayı ve bu konuda her şeyi anlamayı ve öğrenmeyi umuyordu. Hamama her gelişlerinden sonra Kenan ve o bu şey üzerine enine boyuna ama mutlu bir sonuca ulaşamadan tartışıyorlardı. Bahçenin gizli bir köşesinde Emel onlara katılıyor, idrakine varamadan cinsel organlarını deniyorlardı. Kız annesine sorma sözü veriyordu ama her defasında bunu erteliyordu. Rıza Bey'in karıları başkalarının önünde açıkta yıkanmıyorlardı. Bütün namuslu kadınlar gibi girişte ve yıkanma yeri etrafındaki birkaç kabini o gün için kiralıyorlardı. Zehra annesinin yandaki girişe perde olarak astığı hamam havlusunu çekmeden önce burunlarına ısırıcı bir zırnı kokusu geldi. Leyla tüm vücuduna kadınların evde kullanmaktan kaçındıkları çok hoş kokmayan bu mavi yeşili kütleden sürmüştü. "Gelin beni durulayın," dedi ve iki çocuk için ayrılmış kabine el salladı. Sonunda en küçükler tarafından kapılan bakır taslar için karşılıklı çekiştiler. Emel, Kenan ve Thomas kadını elleriyle su dökmekle yetindiler. Kadın kollarını kafasının arkasında sabitleştirmişti. Çocuklar etrafında yavaş yavaş dönerken üstüne su geldiğinde gülerek yakınıyor ve çığlıklar atıyordu. "Bu çok soğuk, yüzüme değil." İğrenç macun arka arkaya siyah kıvırcık tüylerle birlikte yere akıyordu. Thomas kadının koltuk altlarını ve kollarını ıslatıyordu. Ama aslında nişan aldığı Greyfurt'a benzettiği dik koyu başlı memeleriydi. Kenan Thomas'a bir parça daha yakından bakmasını işaret ediyor. Bu da Emel'in gözünden kaçmıyordu. Genç kadın dönmek için bacaklarını açınca edep yeri biraz açıldı. Küçük edebinin etli pembe dudakları ve çiçek yaprakları göründü. Leyla oğlanların kaçamağını fark etti ve hoşlandığını belli ederek beyaz dişlerini gösterdi. Saçlarından düz kahverengi tenine su damlıyordu. Eti Rıza Bey'in bahçesine dikilmiş olan heykelin mermeri gibi sıkı görünüyordu. Thomas ve Kenan onun bu muhteşem şeklini ara sıra okşuyorlardı. Leyla onlardan at kılı eldivenlerle vücudunu ovmaları veya en azından sırtını sabunlamalarını rica edince oğlanlar müthiş sevindiler. Kafasını kabinden içeri sokan Emine, ön odaya gelin, büyük hanım sizi yemeğe bekliyor dedi. Leyla, geliyoruz diye cevap verdi. Süt anne, kaçamak bir bakışla gençlerin heyecanlandığını ıslak donlarından anladı. Bu durumda evin idarecisi gelecekte onlara hamamda annelerine refakat etmeyi yasaklayabilirdi. O zaman çocuklar hamama, akşam hamam erkekleri tahsis edildiğinde babalarıyla gelebileceklerdi. Yan kabindeki Maro, hemen geliyorum dedi. Maro, süt annenin çocuklarla gittiğinden emin olunca vücudunu esaslı biçimde gözden geçirmeye devam etti. Göğüsleri daha ağır olmuştu, kalçaları genişlemişti. Karnı öne doğru kabarmıştı. Bundan kuşku yoktu. Şanssızlık olmuştu. Bu onun son haftalarda zaman zaman hissetmiş olduğu sabah rahatsızlığını da açıklıyordu. Tehcirden beri düzenli aybaşı göremiyordu. O kadar ki kesildiğinde bundan kuşku duymamıştı. Bu şimdi olmalıydı. 3 veya 4 ay olmuştu. O hamileydi. Hayır, imkansız, bunu istemiyorum. Bu sözler kafasının içinde çaresizliğe dönüşen bir büyü gibi dolanıyordu. Buna rağmen kaçınılmaz olanı boyun eğmek zorundaydı. Maro birdenbire Leyla'nın perdeyi yana çektiğini ve onu izlemekte olduğunu fark etti. Üçüncü kadın kaderine boyun eğmemişti ama Rıza Bey'i kızdırmamak için Ermeni kadın Maro'ya düşmanlığını sürekli bir sevgi maskesiyle gizlemiş, iltifat etmede onu hayal kırıklığına uğratmamıştı. Maro durumunu genç kadının keşfetmemesi için oynanan bir istihza ile açıkladı. Yılların izlerini sayıyorum. Bu sözler Leyla'yı daha çok meraklandırdı. Çünkü hiçbir kadın kendisi için böyle değeri olan bir şeyi rakibi önünde söyleyemezdi. İkiyüzlü bir duyguyla cevapladı. Günün birinde, uzak bir günde benim de başıma geleceğini düşünüyorum. Maro mavi beyaz çizgili peştemalını sarındı ve Leyla ile birlikte banyo havlusuyla örtülü deri kanepede dinlenebileceği serin ön salona gitti. Yöneticinin büyük hanım için ayırmış olduğu bir köşede kuzu etinden köfte, sarma, keçi peyniri ve tatlıdan oluşan öğle yemeği sepetini açan iki hizmetçi kızı gözetledi. Bir görevli çay servisi yapıyordu. Gelinleri ve süt anne, hamamın tüm ziyaretçileri gibi valinin annesinin prestijine asla zarar vermeyen peştemallarını takmış, Leyla'yı ve Maro'yu azarlayarak "Nihayet geldiniz, çok geç kalıyorsunuz." dedi. Onlar gerçekten çok geç kalmamışlardı. Büyük hanım her şeyden önce komşuların üzerinde etki bırakmak istiyordu. Bunu gören iki kadın başlarını eğdiler ve saygıyla cevapladılar. "Affedersiniz büyük hanım." Maro iştahsızca yedi. Konuşmaya katılmaya kendini zorlamasına rağmen davranışlarında doğallığı engelleyen deminki keşfinden uzaklaşamıyordu. Rahatsız ve dalgındı. Leyla çatık kaşlarla sürekli ona baktığı için diğerleri kavga ettiklerini sanıyordu. Bu yüzden ilgilenmediler. Emine havayı yumuşatmak için Nasrettin Hoca'dan bu efsanevi kişinin hayatından anekdotlar, eşeğinin sırtından bakarak dünyayı yorumlayan ve insanların çarpıklıklarıyla dalga geçen neşeli hikayeler anlatıyordu. Birçok gün boyunca Maro yanılmış olduğundan emin olmayı denedi. Ama her şey onun hamile olduğunu onaylıyordu. Bazı anlarda hatta içinde yabancı bir vücut bulunduğunu hissettiren fiziksel etkiler yaşıyordu. Hamileliğinin 4. veya en fazla 5. ayında olmalıydı. Bu çocuğu istemiyordu. Onun değildi bu. Rıza Bey'den ona tutuklu olduğunu hissettirdiği için nefret ettiği gibi bu yeni yaratık onu Rıza Bey'e bağlayan yeni bir bağ oluşturduğu için ondan da nefret ediyordu. Bu hamilelik onu sarsan, utanç duyduğu bir hastalıktı. İçinde kuşku ve öfke savaşıyordu. Çözüm yok. Güvenebildiği hiç kimse yok. Maro gittikçe ağırlık veren sırrını bir hafta kendisiyle taşıdı. Sonra artık dayanamadı ve kalbini Emine'ye açmaya karar verdi. Ayla'yı genç Ermeni kızı ona gönderdi. Süt anne birkaç dakika sonra geldi ve 2 fincan kahveyle bir tepsi getirdi. "Bizi yalnız bırak," dedi Maro hizmetçi kıza. Sana geleceğini söyleyeyim mi? Diye neşeyle sordu Emine. Tepsiyi 8 köşeli bir sehpaya bıraktı. Seni bunun için Rıza Bey mi kışkırtıyor? Süt anne sert ses tonundan Maro'da bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Gel yanıma otur dedi ona cesaret vererek ve bir mindere oturdu. Maro oturdu ve Emine'nin ikram ettiği fincanı aldı. Konuşmaya başlayamadığı için süt anne alçak bir sesle açıkladı. Ne olduğunu bilmem için kahve falına ihtiyacım yok. Eski bir ebeği yanıltmayacak işaretler var. Maro ona şaşkın baktı. Sonra hışkırmaya başladı. Yüzünü ellerinin içinde sakladı. Emine onu kendine çekmeye çalışırken katılaştı. Beni şaşırtıyorsun diye mırıldandı süt anne. Kadının kolunu nadikçe okşadı. Bu iyi bir haber, ilahi bir bereket. Bu bir felaket, korkunç bir sınav. Yaşlı kadın Maro'nun bu tepkisi üzerine hiçbir şey düşünemedi. Çünkü o genç kadının bundan sonraki günlerini bu konakta yaşamaya kendini alıştırdığını sanıyordu. Valinin ona sevgisi bir talihti ve bununla mutlu olabilirdi. Rıza Bey sevinecek. Maro acıyla konuştu. Rıza Bey, onun ne düşündüğü benim umurumda değil. Bunu bilmelisin. Fakat eğer ondan bir çocuk beklediğini öğrenirse seni meşru karısı yapacaktır. Ben buna asla razı olmayacağım diye bağırdı Maro. Asla. Ruhunun derinliklerinden gelen bu çığlık Emine'ye itidalini kaybettirdi. Rıza gibi ikinci bir adam bulamazsın. O güzel, zengin, güçlü ve seni seviyor. Maro önce mırıldandı ve her kelimenin üzerine basarak konuştu. Emine, beni anlamıyorsun. Ondan nefret ediyorum. O bana tecavüz etti. Beni ve oğlumu burada tutuklu gibi alıkoyuyor. Onu nasıl sevebilirim? Fakat o seni kurtardı. Emrini kendisinin verdiği katliamlardan kurtardı. Bunu duyunca kendini kaybeden Emine, hayır diye protesto etti. Rıza Bey hatta senin halkını koruyor. Bu gerçek değil. Burada, bu bölgede en büyük şef o. Bu kadar sık seyahat etmesini içindir sanıyorsun. Komşu illerdeki masum insanların katliamını organize etmek için. Sessiz ol, çeneni kapa diye emretti süt anne. Yüzü solgunlaşmıştı. Bu imkansız. Ben Rıza'yı doğumundan beri tanırım. O katıdır ama adil ve şefkatlidir. Böyle iftiralar atmaya hakkın yok. Sana böyle şeyleri düşünmeni bile yasaklıyorum. Emine çok derin yaralanmıştı. Maro ona ihtiyacı olduğu halde kendini koyverip onu gücendirdiğine pişman oldu. Kısa bir an sustuktan sonra yaşlı kadının koluna dokundu ve utanır bir tavırla fısıldadı. Ne söylediğimi bile bilmiyorum. Kafam tamamen karmakarışık. Beklediğin çocuk yüzünden mi? Diye sordu süt anne. Maro'nun davranışı onu yumuşatmıştı. Evet, biliyorsun Emine, ben bu çocuğu istemiyorum. Neden istemiyorsun? Bir bebek, bu bir hayat, bir gelecek. Kendim için değil, ben hala Rıza Bey'in beni günün birinde bana söz verdiği gibi serbest bırakacağına inanıyorum. Eğer ona bir çocuk verirsem beni tutmak isteyecektir. Emine, bir kadının evlenmekle başka bir ailesi olacağını, gelecekte Maro'nun tek ailesinin de Rıza Bey'inki olacağını düşündü. Buna karşı bir şey yapamazsın dedi. Kaderciydi. Çocuk bir kere buranın. Maro kararlı bir şekilde hayır dedi. Henüz burada değil. Ben onun dünyaya gelmesini engellemek istiyorum. Bunun ilacı var. Süt anne geri çekilip gözlerini kapadı. Titreyen elleriyle kahve fincanını aldı. Cevap vermek yerine birkaç yudum içti. Maro yaltaklandı. Bu ilaç, sen bu ilacı bilirsin. Ben bilmiyorum diye sertçe kendini savundu Emine. Kalkmak istedi ama Maro onu geri çekti. Yalan söylüyorsun. Sen ebeydin. Benden böyle bir şey isteme. Maro Emine'ye yaslandı ve çocukların ondan isteklerini yerine getirsin diye yaptıklarını yaptı. Yanaklarını öptü, sonra yalvardı. Yardımına ihtiyacım var. Emine, lütfen. Ben Rıza Bey'in çocuğunu öldüremem. Onun 8 çocuğu var. Leyla ve Makbule ona daha fazlasını da vereceklerdir. Hayır, benim arkadaşım olduğunu söylerdin dedi Maro azarlayarak. Bundan kuşkun olmasın. Seni kalbime gömdüm. Ama benden istediğin şey, hayır bunu yapamam. Rıza Bey benim efendimdir. Maro gerekçeler yaratmaya devam etti. Tüm araçları kullanarak süt anneye yumuşatmayı denedi. Ama o kadar başarısız oldu ki kadın daha şiddetli kuşkular duymaya başladı. Karnına yumruklarıyla tekrar tekrar vurdu ve bağırdı. Onu doğurmayacağım, onu doğurmayacağım, ölmeyi tercih ederim. Emine sağ işaret parmağının kemiğini kemirdi. O çok şeyler yaşamıştı. Bir düşük ilacıyla intihara kalkışan kadınlarda görmüş olduğu bu çaresizliği tanıyordu. Maro'nun perişanlığı en akla gelmedik araçları kullanmaktan çekinmeyecek kadar kötü sonuçlara yol açabilirdi. Böyle olunca da Emine genç kadının yanında olmadığı için kendini suçlu hissedebilirdi. Senin hamileliğin çok ilerledi. Tehlikeli olabilir. Eğer sana bir şey olacak olursa kendimi asla affedemem. Eğer sen yardım etmezsen bana kesinlikle bir şeyler olacak. Bu tehdit Emine'nin korkularını artırdı ve aktifleşmesine sebep oldu. Benim bunu yapmamam gerekirdi dedi. Boynunu eğdi ama bana başka seçenek bırakmıyorsun. Maru hafiflemişti. Onu kollarına aldı. Sen benim için bir arkadaştan çok daha fazlasın Emine. Sen benim kardeşimsin. Ertesi gün Emine Antep'teki iyi tanıdığı bir ot satıcısına gitti. Bir erken doğum sağlayacak, muhtelif bitkilerden oluşan, gizli bir karışım olan içecek temin etti. Porselen şişeyi Maru'ya verirken sordu. Acaba fikrini değiştirdin mi? Bu seni en azından bir gün boyunca hasta edecek. Çok kötü bir şey değil diye cevap verdi Maru. Sütannenin fikrini değiştirmesinden çekiniyordu. Bunun yarısını sabah kalktıktan sonra, yarısını da öğleyin iç. Sonra oruç tutmalısın. Su bile içmemelisin. İlaç ondan sonra etki edecektir. Maru şişeyi aceleyle bir çekmecedeki çamaşır istifinin altına yerleştirdi. Artık ilaca sahip olduğu için geçmiş günlerinin korkusunu yenmişti. Kendini çok yorgun hissetti. Bu işi Rıza Bey ertesi gün çıkacağı seyahatteyken yapmak istiyordu. Adam Antep'in kuzeyinde ve şehre tahminen 80 kilometre uzaklıkta Osmaniye yakınlarında almış olduğu bir çiftliği teftiş etmek istiyordu. Sık sık yaptığı gibi Thomas'ı ve oğullarının ikisini yanına alacaktı. Orada 2 veya 3 gün kalabilirlerdi. Böylece Maru'nun yeniden kendine gelmesi için yeterli zamanı olabilirdi. Gece çok kötü uyudu. Çünkü dininde cinayet olarak geçerli olan bir şeyi niyetlenmiş olmak onu rahatsız ediyordu. Ruhları okuyan Tanrı onu en son mahkemede ciddiye almayabilirdi. Kesin korkuyordu ama geri dönülmezliğin korkusu daha büyüktü. Müezzin Piri Hoca sabah ezanını okurken o çoktan uyanmıştı. Şişeyi salladıktan sonra yarısını yuttu. Ağzını uyuşturan ve boğazını yakan kahverengi içecek çok acı olduğu için yüzünü buruşturdu. Midesine sancı ve kusma ihtiyacı vurdu. Bu yanmayı azaltmak için biraz su içmeye neler vermezdi ki. Balkona çıktı ve acı yavaş yavaş geçene kadar nefes aldı. Sonra seyahate hazırlanması için Thomas'ı uyandırdı. Çocukların babaları eşliğinde kahvaltı ettikleri odaya götürdü onu. Bedri masada beyinin yanında oturuyordu. Maru yüzünü peçeyle örterek Rıza'nın çok hoşuna giden bir jest yaptı. Adam ona iyi görünüyorsun dedi. Karşısına oturması için davet etti. İltifatınız için teşekkürler Rıza Bey diye cevap verdi ve başını eğdi. Eğer izin verirseniz ben daha sonra yiyeceğim. Şimdi aç değilim. Nasıl istersen. Bedri bakıyordu ve her defasında olduğu gibi adamın bakışlarındaki derin aşağılamayı hissediyordu. Bu arada çocukların evin reisine karşı davranışını belirleyen gelenekleri öğrenmiş olan Thomas, Rıza Bey'in elini öptü ve alnına götürdü. Mekanik olarak, bugün sizin için başarılı olsun dedi. Canlı bir sesle hemen ekledi. Hemen hareket ediyor muyuz? Rıza güldü ve onun omzuna vurdu. Önce bir şeyler ye. Emel üzgündü. Baba ben niçin gelemiyorum diye sordu. Arabada sadece 4 yer var. Altan, Thomas, Kenan ve benim için. Ben ayaklarınızın arasında oturabilirdim. Küçük kızın ısrarına sinirlenen Rıza Bey bir el hareketiyle tartışmaya son verdi. Bir kız eve annesine aittir. Emel üzüldü, başını eğdi, salladı. Eğer yer olsaydı onlarla ben giderdim diye açıkladı kısa süre önce 5 yaşına gelmiş olan Arif. Ben oğlanım. Emine mutfağın kapısında durdu. Verilen hizmeti kontrol etti. Maro ile bir bakış, değiş tokuşu onun içeceği almış olduğunu bilmesine yetmişti. Her iki kadın avluda çocuklarla bekleşirken 6... Arap arabanın eskortunu hazırlıyordu. Süt nene Maru'nun kulağına fısıldadı. Gece olmadan yemeyecek, içmeyeceksin unutma. Kurumamak için güneşte oturma. Ben daha kötülerine katlandım diye savunmaya geçti Maru. Aynı anda ani bir sancıya tutuldu ve ellerini karnına bastırdı. Sıcaklık neredeyse 35 derecenin üzerindeydi. Yazları Antep'te sık sık olduğu gibi kuru bir çöl rüzgarı esiyordu. Konağın üst katında hava çok boğucuydu. Bu yüzden kadınlar bahçede çeşme havuzunun bir parça serinlik verdiği ağaçların gölgesine toplanmışlardı. Büyük hanım el işine bakmadan örüyordu. Gelinlerine bir kere daha ailenin hikayesini anlatıyordu. Kadınlar bunu sayısız kere dinlemişlerdi. Makbule örgü örüyor ve uzun bir ipek ipliği dikkatle iğneye geçiriyordu. Bu arada elinden iğneyi bırakmak zorunda kalmadan önündeki tatlıya ulaşabiliyordu. Biraz kenarda şahane, belki 10. kez nişanlısının Bağdat'tan yazmış olduğu kısa mektubu okuyordu. Leyla bir sazın tellerini hafifçe çekiyor, kayınvalidesinin tek sesli monoloğuna eşlik ediyordu. Bu arada kısılmış gözleriyle arkadaşlarını sırasıyla süzüyor, bakışları, onun görüşüne göre davranışları son günlerde acayipleşmiş olan Maro'ya takılıyordu. Emine kafasını ileri geri sallayarak uyukluyordu. Alnında da ter damlaları akıyordu. Safiye sol elinin işaret parmağıyla kucağındaki kitapta güçlükle okuyabildiği harfleri izlerken sağ eliyle bir yelpaze sallıyordu. Büyük hanımın anlattıklarıyla ilgilenmiş görünen tek kişi Maro'ydu. Ve böylece Bahadır Paşa, Rıza Bey'in dedesi Sultan tarafından İstanbul'a çağrıldı. O zamanlar başkente seyahat kolay iş değildi ve Maro, büyük hanımın dudaklarına baktığı ve zaman zaman da kafa salladığı halde onu dinlemiyordu. Acısı anlaşılmasın diye kasık kaslarını denetim altında tutmaya konsantre olmuştu. Dakikadan dakikaya kötüleşen karın ağrılarına susuzluk da ekleniyordu ve hizmetçi kızların sürekli doldurdukları serin içecek dolu testiler Maro'nun azabını iyice artırıyordu. Zaman çaresiz bir yavaşlık içinde geçiyordu. Öğleyin Maro ilacın kalanını içti ve sabahki bulantının aynısına katlandı. Durumu giderek kötüleşiyordu. Öğleden sonra kartlarını elinden bıraktı ve Safiye ile başlamış olduğu oyunu yarıda kesti. Büyük bir sıcaklık ve yorgunluk bastırdı, özür diledi, aceleyle bahçeyi terk etti. Sendeleyerek odasına ulaştı, bir süre uyuyacağı yatağa kendini attı. Biraz sonra Emine ona bakmaya geldi. Maro'yu yatağında kıvrılmış vaziyette ter içinde buldu. Maro'nun şişen karnına dokundu ve onu sakinleştirdi. Acıların normal, her şey beklediğimiz gibi gelişiyor. Sen bugün çok güçlüydün. Hiç kimse en küçük bir şeyden şüphelenmedi. Ama kendini biraz toparla, en kötüsü daha sonra gelecek. Maro yüzünü buruşturdu, ağzı ve boğazı konuşamayacağı şekilde kurumuştu. Bir şey içebilir miyim? Güneş battıktan sonra. Büyük hanıma benim biraz rahatsız olduğumu haber ver. Ondan akşam yemeği için beni mazur görmesini rica et. Unutma, sadece hafif. Endişe etmemeli. Hizmetçim aileye dinlendiğimi ve onu sabahtan önce ihtiyacım olmadığını ilet. Süt anne soyunmasına yardım etti. Maro'nun yüzünü ve vücudunu ıslak bir bezle serinletti. Elini sıktı ve cesaret verdi. Her şey iyi olacak. Sabah erken ondan kurtulacaksın. Gece başlayınca susuzluk dayanılmaz oldu. Maro biraz su içmeyi denedi, hemen kustu. Çok gerilen, şişmiş, taş gibi karnının derisi mavi bir damar ağını andırıyordu. Bağırsaklarını bir bıçak saplanıyormuş, içini dışına çıkarıyormuş ve paramparça ediyormuş ve nihayet bel kemiğini oyuyormuş gibi geldi ona. Açıkça düşüğe götüren sancılara sıkılmış dişleriyle dayanıyordu. Thomas'ın doğumundan hatırladığı kasılmalar sıklaştı ve ağırlaştı. Aznev Hanım'ın ellerinde çırpınan o küçük kızıl bohçayı gördü. Kadın, "Bir oğlan, bir oğlan!" diye bağırıyordu. Bugün vücudundan attığı şeyin bir varlık olabileceği düşüncesi ona ağır geldi ve ikinci çocuğunu kaybederken hissettiği acıyı hatırlattı. Vartan onu, o çocuğu o kadar arzu etmişti ki ikisi de bu konuda aylarca sessiz kalmışlardı. Hayır, bunu düşünmemeliydi. Hiçbir şey bununla kıyaslanamazdı. Verdiği karardan pişmanlık duymamalıydı. Gözleri yaşlı Maro avuçlarıyla kaburgalarını bastırdı. Kasığını itti ve bu sırada tüm gücüyle bastırdı. Beli eğilmiş, bacakları gerilmiş, tüm vücudu kaskatı kesilmişti. Tekrar tekrar yeni baştan, çelik gibi bir istekle, her defasında tohumunu dışarı atan bir zambağın meyvesi gibi açtığını hayal ederek başladı. Acılarını unutmak ve vicdanını rahatsız eden bütün düşüncelerden uzaklaşmak için bu resme konsantre oldu.